Herkese selamlar. Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Merhabalar. Adem nasılsın?
Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkürler, sağ olasın. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri önümüzdeki 40-45 dakika içinde değerlendirmeye çalışacağız seninle birlikte. Konuşacak çokça konu var. Geçen haftadan bu haftaya sarkanlar. Geçen hafta biz programı yaptıktan sonra oluşan yeni gelişmeler. Bunları da hep beraber değerlendirmeye başlayalım istersen. Biz programı yaptık Cuma günü. Ama arkasından hemen 2 gün sonra Amerika'da Senato'da bir gelişme oldu ve 2 senatör Türkiye ile alakalı ve Türkiye'yi yakını ilgilendiren bir konuda kanun çıkarılması konusunda bir teklif verdiler. Bunun detayları Türkiye'de konuşuldu. Aslında ülkenin demokrasiden uzaklaşmasıyla birlikte bu tarz gelişmeler zaten bekleniyordu. İstersen onun detaylarla başlayalım sonra devam edelim.
Evet, önemli bir kanun teklifi, yasa teklifi. 3 senatör ve 3 senatörün ortak özelliği de Enes Kanter'in oynadığı takımların eyaletleri Boston ve şu anda Portland, yani Massachusetts ve Oregon eyaletlerinden. Ve bu eyaletler önemli, bu senatörler tecrübeli, Amerika'da bilinen, dış ilişkilerde var olan, yıllardır söz sahibi olan senatörler, önemli senatörler. Ve bu senatörlerin hazırladığı bir yasa teklifi var. Bu teklif kongreye sunuldu. Şimdi kongre aşaması var. Temsilciler meclisi aşaması, sonra da başkanın imzası aşaması var. Bu süreçlere nasıl bakmak lazım? Şimdi yasa niye böyle bir yasa sunuldu? Yasa Türkiye'deki insan hakkı ihlallerine karışanlara yaptırım getirilmesini öneriyor. Önemli bir yasa tasarısı. Yani şöyle önemli. Daha önce de 2019 ve 2020'de de benzeri yasa girişimleri olmuştu ama o zaman Magnitsky yasaları bu kapsama alınmamıştı. Yani yaptırım kararları yasada yoktu. Ve şimdi yeni yaptırım kararları var ve yasanın kapsamı genişletildi. Ben yasayı tek tek okudum. Yasanın içerisindeki maddeler doğrudan Türkiye'de insan hakkı ihlallerine karışan isimlere yaptırım getirilmesini öngörüyor. Mesela gazetecilerin tutuklanması. Direkt olarak bunların serbest bırakılması çağrısı var yasada. İnsan hakkı ihlallerine karışan isimlerin, bürokratların ve siyasilerin, AKP hükümeti yöneticilerinin, üyelerinin hepsi bu yasa kapsamına giriyor. Yani neler giriyor? Mesela işte insanların malından mülküne haksız çökenlerin de yaptırım kapsamına giriyor ve diğerleri de. Şimdi yaptırımda ne olacak? İşte bu işin Magnitsky yasasının kapsamına giren insanların işte vize yasağından başlayın, ticaret yasağına, seyahat yasağına kadar bir sürü yaptırımı var. Yani şöyle söyleyeyim, Amerika'nın Magnitsky yasası kapsamına giren bir siyasetçi, bir bürokrat Türkiye'den çok çıkma şansı kalmaz. Çünkü Amerika'nın yasağına takılan bir ismin yurt dışındaki banka hesapları sorun yaşar, seyahati sorun yaşar, başka
Tabii
ülkelerde
bu
malı
sadece
mülkü varsa bunlar sorun yaşar.
Amerika'nın bir ismi böyle bir listeye almış olması sadece Amerika ile ilişkiler değil, dünyanın bütün ülkeleriyle o kişinin oluşturabileceği ilişkileri de sekteye vurur ki bu Amerika'nın bu listesine girmiş olmak demek Avrupa'yla da ilişkileri, belki Doğu'yla da ilişkileri yani Türkiye sınırından dışına çıkaramaması anlamına gelir o kişilerin.
Kesinlikle bu yaptırıma konu olmak zaten yani tarihe bir kere insan hakkı ihlaliyle, işkenceciyle, kötü muamele olarak geçiyorsun. Bu bir önemli. Neden? Bu çünkü Rusya Putin'e karşı çıkartılmış bir yasaydı. Zaten Katsa yaptırımları Türkiye'ye uygulanıyor. Üzerine bir de Magnitsky uygulanmaya koyduğu zaman bu Türkiye için gerçekten çok çok sıkıntılı bir tabloyu beraberinde getirecek. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Şimdi uzun uzun yasayı anlatmayayım zamanı değerlendirme açısından ama önemli olan bir tarafı şu. Şimdi AKP'de işte Erdoğan rejiminde şu düşünebilir bazı bürokratlar. Ya bir şey olmaz bize. Hayır olur. Çok da güzel oluyor. Çünkü bu yasayı uygulandığı zaman ya mesela atıyorum bir gazeteci meslektaşımızın tutukluluğuna neden olan, haksız tutukluluğuna neden olan hakimi, onunla ilgili işlemi yapan savcıyı, emniyet müdürünü, onunla ilgili hareketi cezaevi yöneticilerini, işte mesela beyaz sandalyede hayatını kaybeden polis memuruyla ilgili o cezaevi yöneticilerini, cezaevi genel müdürlüğünü, Adalet Bakanlığı müsteşarı, listeyi oldukça geniş tutabilirsiniz. Bunların tamamı yaptırım kapsamına giriyor. Hani diyorlar ki ya ben Amerika'ya gitmeyeceğim, bana ne? Öyle bir seçeneğiniz yok. Yani Amerika'ya gitmeyebilirsiniz ama Magnitsky yasaları kapsamında böyle bir yaptırıma muhatap olduğunuz zaman Türkiye'den çıkma şansınız kalmaz. Çünkü başka ülkeler de sizi bu yasak kapsamına alır. Ha, doğrudan bunu ilan etmezler ama vize alamazsınız. Olmadık yerlerde sorunlar çıkar. İşte çoluğunuz çocuğunuzu okula göndermek isterseniz onların başına bela olur. Çünkü bu yaptırımın özü, mantığı insan hakkı ihlallerine karışan bürokrasiyi, siyaseti ve vesaireyi cezalandırma. Yani bu cezalandırmayı muhtelif yöntemlerle yapıyorlar. O açıdan önemli bir adım ve bu adımın arkasındaki isim hakkında teslim etmek lazım Enes Kanter. Çünkü Enes Kanter'in hem Massachusetts'te, Boston Celtics'te hem de şu anda Portland'da oynadığı takımın eyaletin senatörleri
Senatörlük.
tarafından bu yasa teklifi verildi. Kendisinin de onlarla çok yakın ilişkileri var zaten. Ve bir NBA yıldızının Amerika'da ne kadar önemli olduğunu gösteren bir başka gelişme aslında aynı zamanda bu. Hani Türkiye'de işte Ruşen Çakırlar falan sürekli Türk hariciyesi bir Enes Kanter'le baş edemiyor şeklinde serzenişlerde bulunuyorlar. Edemiyorlar çünkü etme şansları da yok. Çünkü bir sporcunun insan haklarına duyarlılığı meselesiyle milyonlarca dolar aktardığınız lobi şirketlerinin yaptığı yapmacık lobi faaliyetleri arasında çok ciddi esastan temelden bir fark var. Bu yasanın özü meselesi aslında Enes Kanter'in de bir başarısı, onu da ifade etmek lazım.
Evet, Enes Kanter'in böyle Washington'la da yakın temasları var, görüyorum zaten. Senatörlerle görüşüyor. Onlar da Enes Kanter'i çok, yani şahsi olarak da seviyorlar. Belli yüzlerinden de belli oluyor. Böyle dostluklar da
Evet.
kurmuş durumdalar. Bu anlamda tabii önemli bunlar. Belki görmüşsündür. Bugün bir son dakika gelişmesi daha vardı. Hakan Atilla geldi burada. Belli bir süre hapishanede yattı. Sonra çıkardılar. Türkiye'ye döndü. Türkiye'de el üstüne tutuldu önce. Sonrasında da bir kenarda duruyor ama bugün yeniden Hakan Atilla ile alakalı Amerika'da bir karar çıktı. Ticaret yapamaz diye. Dolayısıyla peşini
Evet,
bırakmıyor
10 yıl
Amerika'nın bu
süreli.
kardeşleri karşı. Evet, 10 yıl süreli ticaret yapamaz diye.
Ya şöyle hani AKP'liler işte Erdoğan rejiminin bürokratları bize bir şey olmaz havasındalar. Yani ben bir şey olacağını söyleyeyim. Yani biraz akılları varsa, biraz kendilerini düşünüyorsa bu kötü muamelelerden vazgeçsinler. Cezaevindeki masum insanları bıraksınlar, rehin tuttukları insanları bıraksınlar. Düşünün, gazeteci meslektaşlarımız içerisinde denetimli serbestlik hakkı geldiği halde tahliye edilmeyen isimler var. Haksız hukuksuz yere tutulmuşta bugün son dakikada gözüme çarptı. Ali Fuat Yılmazer'in, Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, kızı Fatma Yılmazer'in durumu. Ya kız avukat, babasını savunduğu için tutuklu. Sırf babasına karşı rehin olarak tutuluyor. Babasının çünkü bildiği çok şey var, şahit olduğu çok şey var. Hani olur da bunları mahkemelerde anlatır konuşur diye ona rehin olarak kızını tutuyorlar. Ve bulunduğu koğuştaki herkes hasta şu anda korona. Daha birkaç gün önce koronada bir akademisyen hayatını kaybetti. Yani cezaevlerinde bu
Evet.
kadar ağır ihlaller var. Ve bunlara imza atan isimler, bunlara imza neden olan siyasiler, bürokratlar, bunların faturasının önüne gelmeyeceğini mi düşünüyorlar? Mutlaka gelecek. Bu yasalar bunları hepimiz önüne getirecek. Yani buradan kaçışları yok. Buradan tek çıkış var, o da hukuka geri dönmek. Buradan tek çıkış var, o da cezaevindeki gözaltında ya da benzeri yerlerde ya mahkeme süreçlerindeki insan hakları ihlallerinden vazgeçmek. Bunlardan vazgeçilmediği sürece bu yaptırımların yasası şakası yok. Bak buradan şunu tekrar hatırlatayım. Belki izleyicilerimizin hala durumu anlayamamış olanlar olabilir. Ha, Amerika'da çok şey değişti. Şimdi Biden yönetimi, tekrar özetle basite indirgeyerek söylüyorum. Biden yönetimi şunu düşünüyor. Amerikan tarihinde işte Wilson gibi böyle belli dönemler var. Bunlar tarihe mal olmuş dönemler. Bu dönemlerde insan hakları ihlalleri konusunda, demokrasi konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Bu bir bakıma doktrine dönüşüyor. Biden'ın böyle bir derdi var. Biden diyor ki ben 50 yıllık siyasi hayatımın sonuna geldim. Tarihe geçecek işler yapacağım. Ve burada çok da şeyi önemsemiyor. Hani Türkiye'nin coğrafi lokasyonu çok önemli. Bizde işte şöyle stratejik değeri var falan filan. Bunların hepsi okey ama diyor ki kardeşim insan hakları ihlallerine karışanları göz açtırmayacağım. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili olanlara ceza vereceğim. Malını, halkının parasını pulunu çarpan insanlara, yolsuzluk yapan siyasilerle mücadele edeceğim. Adamın böyle bir
Amerika'da
final.
Biden yönetiminden sonra, yani bu 2021 başından bugüne kadar çok kısa sürede aslında bütün toplumda da bu hava yayılmaya başladı. Yani insanlar daha böyle duyarlılar, daha insan haklarına karşı duyarlılar. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dünyanın her yerinde böyle sanki bütün bir atmosfer değişti gibi bunu hissedebiliyorsun yani ekranlardan da,
Çünkü
sokaklardan da.
yani sonuçta hani yöneticilerin tavırları bütün ülkeye, bürokrasiye de sirayet ediyor, etki ediyor. İşte Biden bunu ısrarla gösteriyor. Yani George Floyd kararı çıktıktan hemen sonra kameraların karşına geçti. Ve çok net eleştirilerde bulundu, öz eleştirilerde bulundu. Yani Amerika'da sistemik bir ırkçılık olduğundan bahsetti, bunlara müsaade edilmeyeceğinden bahsetti vesaire. Son derece net tavırlar sergiliyor. Bu Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Şimdi izleyicilerimizden bize ne bunlardan diyen olabilir? Ya bu Türkiye'yi çok ilgilendiriyor ve Türkiye'nin önüne çok ağır faturalar getirecek. Yani düşünün şimdi bu yasa kapsamında Türkiye'nin uluslararası finans kurumlarından para bulmasının bile önüne geçiliyor. Yani siz Ekonomik olarak çökmüşsünüz. IMF'nin kapısını çalacaksınız. Başka ülkelere gideceksiniz. Para isteyeceksiniz. Ama diyecek ki Amerika, yok alamazsın kardeşim. Niye? Çünkü sen insan hakkı ihlallerine karışmış bir yönetimsin. Ve bu yönetim bunları yapamaz. Burada izleyicilerimize hatırlatmamız gereken bir nokta daha var. Amerika cezayı doğrudan belki Erdoğan kendine kesmeyecek. Çünkü böyle bir kültür var. Yani nedir? İşte mesela Mısır şeyde Suudi Arabistan'da prense yapılan hadise. Prensin suçlu olduğunu kabul ettiler. Bu yönüyle eleştirildiler. Bence eleştirilmesi de gereken bir şeydi. Ama aynı zamanda ne yaptılar? Onun 70 civarında üst düzey ismine ceza çarptılar. Cezayı verdiler, yaptırım uyguladılar. Bu da şu demektir. Yani Erdoğan'a belki hani devlet başkanı olduğu için dokunmayabilirler ama Erdoğan'ın talimatıyla iş yapan bütün bürokratlar, bütün siyasiler kendi kaderleriyle baş başa kalacak. Buradan tekrar hani basite indirgeyerek anlatıyorum. Uzun uzun yasayı anlatmayayım şimdi. İnsan hakkı ihlallerine karışan herkes bence aklını başına alsın.
Evet, bu duyarlılığı böyle topluluğu da görüyoruz demiştik az önce. Mesela Facebook'tan da bir açıklama geldi. Biliyorsun
Evet.
Facebook başkanlık seçimi sürecinde Trump'ın hesabını kapatmış, topluma buluşmasının önüne geçmişti. Bu kararını mesela bugün itibariyle hala devam ettireceğini söylüyor. Yani bu duyarlılığın aslında topluma tabana yayıldığı anlamını da çıkarabiliriz değil mi burada?
Şöyle mesela Facebook eleştirilerden sonra bir heyet kurdu. Bu heyetin içerisinde bayağı önemli isimler de var ve hatta bunun içinde bayağı yüz milyonlarca dolar bir bütçe de ayrıldı. Bir gözlem kurulu tam adını hatırlamıyorum şu an ama gözlemekle ilgili Facebook etik kurulu yani ombudsman tarzı bir şey. Ve bunlar dün değerlendirmesini açıklamalarını yaptılar ve Trump'ın yasağı devam ediyor. Hatta şu yönde çok yoğun tepkiler aldıklarını açıkladılar, yaptıkları açıklamalarda vardı. Trump'a uyguladığınız yasağı diğer otoriter liderlere de uygulayın. Yani bunun içerisinde tabii Erdoğan'ın ismini geçmemesi mümkün değil, o da geçiyor. İşte Brezilya lideri, Çin lideri, işte Putin, böyle belli başlı bir takım otoriter liderlerin de sosyal medyayı kullanmasını yasaklama çağrıları var. Bu başka ülkelere de böyle emsal teşkil edebilir, onu da hatırlatalım. Yani Facebook bu çağrıları görmezden gelmiyor. Çünkü bu dünkü detaylı açıklamalarında da vardı. Yani bunu yapacağız demiyorlar ama bu yöndeki talepleri gördüklerini açıklamalarını satır aralarına koymuşlar. Facebook dedi ki kardeşim hayır Trump'ın yasağı devam ediyor. Biz bu şekilde yalan bilgiler, işte ırkçılık ya da ayrımcılık içeren, suç içeren paylaşımların yapılmasına izin vermeyeceğiz diyorlar. Bu da önemli dediğim gibi yani o Biden rüzgarının yansıması bunlar. Hani Biden'ın o Beyaz Saray'dan estirdiği hava bu şeyde toplumda, medyada, teknoloji şirketlerinde sonuç getiriyor.
Erdoğan'ın 2016 ya da 2017'de olabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde korumaları burada biliyorsun olay çıkarmışlardı. Sokakta adam dövmüşlerdi hatırlarsın. Ve
Evet.
o günden
Nasıl
itibaren
unuturum? Saldırdıkları beğendim.
senin olay, sen ondan bahsetmiyorum. Beyaz Saray'ın önünde Washington DC'de dışarıda yaptıklarını söylüyorum.
Ha o şey diyorsun. Elçiliğin önünde yapılan olay 2018.
2018'de o
Evet.
günden itibaren Amerikan kamuoyunda şu anda dünyadaki diktatöryel yönetimler ya da liderler dendiği zaman akla ilk gelen isim, sonrasında tabii Erdoğan yaptığı icraatlarla bunu katlayarak devam etti. Erdoğan gözüküyor. Bazen medyayı seyrettiğin zaman bir örnek vermeleri gerekirse Erdoğan gibi mi olacaksın? Erdoğan tarzı yönetim, Erdoğan'ın diktatörlüğü gibi şeyler söylüyorlar. Bu Facebook konusundan buraya geliyoruz. Yani baktıkları zaman dünyada eskiden başka isimler belki akla geliyordu ama şu anda Erdoğan başa geçmiş durumda yaptığı icraatlarda.
Evet yani siyasi literatüründe haydut devlet diye bir tanım var. Rogue State. Eskiden bunlar İran, Suriye, Kuzey Kore için falan kullanılırdı. Artık Türkiye için kullanılıyor. Ya mesela
Maalesef
hani
evet.
bu tekrar hafta sonu verilen yasa teklifinden hatırlatayım. Mesela orada Interpol'ün şey Türkiye'nin Interpol'ü istismar etmesi anlatılıyor. Ve yurt dışından kaçırmalar, pasaport yasakları sebebiyle insanların
Şu
yurt dışında yaşadığı sorunlardan
istismar
bahsediyor.
meselesini lütfen biraz açar mısın? İstismar meselesini. Hatırlıyorsun değil mi? Yüz binlerce insanı terörist diye pasaportlarını iptal etti. Interpol'e başvurdu Türkiye. Adamlar
Ya
yani
bir
dalga
günde
geçer
mesela
misiniz?
bir gecede 78 bin kişinin ismi gitti mesela. 78 bin kişi Interpol şok uğradı nasıl yani diye. Mesela benim de öyle muhtemelen senin de öyledir. Hepimizin
Evet.
pasaportu iptal edildi. Ha, benim pasaportum 15 Temmuz'dan önce de iptal edilmişti düşün yani daha 15 Temmuz bile yoktu orada da. Ve işte uluslararası bir birinci dereceden cinayetten sorumlu olarak bildirmişler bir de beni. Yani hani gazeteci bildirdiği zaman biraz sorun çıkabiliyor. Ama böyle bir yalan söylemekten de çekinmiyorlar. Hani Interpol'ü nasıl istismar ediyor? İşte somut örnekleri biziz. Hani çok böyle uzaklara gitmeye gerek yok. Zaten biz yaşıyoruz bunları. Mesela ben çakılı kalmış vaziyetteyim. Çünkü seyahat edemiyorum. Niye? Çünkü herhangi bir yere gittiğinde pasaportun çalışmıyor gözüküyor. Pasaportun
Hayır,
çalışmıyor.
bütün
Hakkında kırmızı bülten var.
havaalanlarındaki görevliler de şaşırdılar. Önlerine geliyor Türkiye'den bir sürü insanlar, pasaportlar, herkes sınırlandırmış, herkes Interpol'e, Türkiye'ye
Tabii.
başvurmuş. Bir süre sonra benim gördüğüm, yani Interpol artık bunu zaten ciddiye almamaya başladı.
Ya
Türkiye'den
şöyle
gelen
ciddiye
bu
almaya başladı ama bazı ülkelerde siyasi gerekçelerle de hani sorun çıkartmaya devam ediyor. Mesela bunun örnekleri yaşanan ülkelerde oldu. Hani Türkiye ile yakın ilişkiler olan bazı ülkelerde ya sizinle ilgili yakalama kararı var falan deyip sizi deport edeceğiz diyor. Yani Türkiye'ye göndermiyor belki ama başka bir ülkeye gönderiyor. Sizi rahatsız ediyor. Zaten Erdoğan'ın amacı da o, rahatsız etmek. Yoksa 70 bin kişinin listesini 78 bin kişinin bir gecede bildirdik diye bu kadar isim terörist olmuyor. Ama geleceğim nokta daha çok şu. Yani Amerika dahil olmak üzere birçok ülke şunu gördü. Yani Türkiye Interpol'ü istismar ediyor. Yani böyle işte bir gecede bildirdikleri on binlerce terörist listesiyle aslında muhaliflerin, çünkü yasa tasarısında da böyle tanımlanıyor, muhaliflerin yasal yollarla taciz edilmesi söz konusu ve bunlara karışan isimleri de yaptırım kapsamına alıyor. Ya ben şimdi uzun uzun yasayı anlatmak istemiyorum. Sadece AKP'lerin anlayacağı, hani Bilal'in anlayacağı şekliyle söylemeye çalışıyorum. Bakın çok basit bir kural var. İnsan hakkı ihlalleri, hukuksuzluk yapan herkesi kapsayan bir yasa bu. Birinin malına mülkiyetini çöktünüz, birinin haksız hukuksuz yere cezaevinde uzun süre kalmasına neden oldunuz, işkence zaten tartışmasız, kötü muamele zaten tartışmasız. Bunlara karıştıysanız, cezaevinde tahliye etmiyorsanız, işte benzeri soru, şeylere imzanız varsa hiç kaçışınız yok, bu yasa kapsamına giriyorsunuz ve bu size hani eski meşhur bir tabir var ya, yol su elektrik olarak geri döner.
Yolsa ekle
Size bir
başlıyor.
şekilde, evet size geri döner.
Evet. Şimdi birazdan bir fotoğraf çıktı. O fotoğrafı da konuşacağız. Berat Albayrak nerede diye 6 aydır. Sen de soruyorsun. Herkes soruyordu. Bir fotoğraf çıktı. O fotoğraf
Ama
ne
ben
kadar
nerede olduğunu
doğru belli.
söylemiştim.
Sen Yeşil Vadide demiştin. Herhalde oraya da o
Evet,
Camlıca
Yeşil
Caddesi'ne
Vadi.
yakın galiba. Camlıca
Evet,
Caddesi
yakın.
oraya yakın. Oradan oraya geçmiş olabilir. Evet olabilir. Camlıca Camisi'nde
Oraya
olduğu
geçmeden
söyleniyor.
iki tane
Geçin.
şey söyleyeyim. Çok kısa cümle. Amerika'da Türkiye'ye geçelim. Türkiye konular çok daha cazip. Amerika çok sıkıcı kalıyor bu
Ben de onu
konuların yanında.
diyecektim. Geçmeden birkaç
Hani,
konumuz daha var. Tamam, devam edelim.
birkaç cümle var. Onu söyleyelim. Birincisi şu. Yani tarihi bir şey var. Afganistan'daki savaşı bitirdi Biden ve askerlerin çekilmesi süreci başlıyor. İşte şeye kadar, 11 Eylül'e kadar, 11 Eylül'ün yıl dönümünde tamamı çekilmiş olacak. Yani bu şu açıdan çok önemli. Hani bu sonu gelmeyen savaşlar kavramı var ya, endless war. Yani bunun artık Amerika bunlara bir son verme çabası içerisinde ve Biden diyor ki ben artık bu şeyden çekiyorum askeri. Afganistan meselesi Amerika'nın en uzun savaşı. Yani neredeyse 20 yıl oldu değil mi? Bu sene itibariyle sorarsak. Evet, 20
Tabii
yıllık
tabii 20
bir
yıl.
savaş ve savaş bitiyor. Amerika çekiliyor bu. Hani üzerine uzun uzun analiz yapılabilir ama çok izleyicinin çok hoşuna giden şeyler konular değil bunlar. Hani çok da sadece spesifik ilgilenenlerin merak ettiği konular ama ben yine de hani Amerika'dan yayın yapıyoruz. Washington okyanus ötesi. Bunu atlamayalım. Afganistan'dan çekilme Biden'ın vaatlerinden bir tanesiydi. Hani bunlar hep şundan söylüyorum. Bunlar Türkiye ile ilgili konularda fikir veriyor. Yani Biden Türkiye'ye blöf falan yapmıyor. Erdoğan'la ilgili tavırları, Türkiye ile ilgili söylemleri ajandasına uygun ve Biden ajandasını uyguluyor. Bunları hep şundan hatırlatıyorum. Yani bizi izlediklerini biliyorum AKP'lerin ve onlara şunu hatırlatıyorum. Yani Biden blöf yapmıyor. Erdoğan'la ilgili, Türkiye ile ilgili söylediği şeyleri uygulayacak. O yüzden yol yakınken şu insan hakkı ihlallerinden, cezaevlerinde orada burada mağrur edilen insanlara zulmetmekten vazgeçin. Çünkü hepsiniz önünüze koyacaklar. Bunu takip
Adam
ediyorlar. Hiç endişeniz olmasın.
söylemesi kolay da adamlar nasıl dönecekler? Öyle bir pisliğin içine battılar ki oradan çıkamayacak durumdalar yani şu anda. Hepsi birbirine bakıyorlar. Birisi oradan çıkmaya kalkıyor, öteki onun kolundan tutuyor.
Zararın neresinden dönülürse kârdır. Onlar açısından söylüyorum. Çünkü
Evet.
yaptıkları her türlü insan hakkı ihlalinin kaydedildiğini ve bunların önüne koyacağını çok basit ve net bir ifadeyle söylüyorum. Yani Amerika bu konuda çok kararlı. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil. Başka ülkelerde de aynı şekilde tavırları var. Ve gördüğün gibi bu yasa tasarısı artık bir yasa. Bakın bu yasa daha önceki yasalardan şöyle farklı. Daha önce benzeri bir yasa teklifi sunuldu. Ama başkan Trump'tı ve Trump bu yasayı oyaladı. İmzalamadı. Ama şimdi öyle bir durum yok. Yani kongrede işte mektupları anlatıyoruz, açıklamaları anlatıyoruz, haftalardır, aylardır söylüyoruz. Kongrede bir konsensus var. Yani normalde birbirleriyle asla anlaşamayan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Erdoğan ve Türkiye konusunda ittifak halinde. Böyle bir yasanın geçmemesi mümkün değil. Böyle bir yasanın Biden tarafından imzalanmaması mümkün değil. Zaten katsayı yaptırımlarım var. Zaten F-35'lerin gitti, programdan atıldın. Ölçülemeyecek büyük bir maddi kaybın var. Stratejik kaybın zaten ölçülemiyor. Yani Türkiye maalesef orada kaybettiği kazanımlarının ölçmesi mümkün değil. Yani lig düştü
Ali,
Türkiye şu
hemen
anda.
burada şu araya gireyim. Bir haber vardı geçenlerde. Galiba The Guardian'da çıkmış bir Avrupalı gazetede. Diyor ki Türkiye ordusunun hava gücü her geçen gün eskiyor ve yaşlanıyor. Şimdi bu yaşlanma
Öyle.
zaten açık. Ve onu yenileyemeyecek durumda şu anda. Hiçbir şekilde yenileyemiyor. Fakat AKP ne yapıyor? Biz uçak yapacağız, biz parça yapacağız, biz aya çıkacağız, biz uçacağız, kaçacağız deyip insanlar oyalıyor. Ama yıllar geçtikçe Türkiye'nin özellikle hava kuvvetleri çok geriye doğru gidiyor. Fakat komşuları Yunanistan'dan İsrail'e, İran'dan Suriye'ye kadar bütün dünya yeni teknolojilerle donatılıyor.
Yani özetle söyleyeyim. Şimdi İsrail bunu yaptı. Çok güçlü bir F-35 filosu kurdu. Yunanistan aynı şekilde yaptı. Hatta Amerika dedi Ağaç'a Batı Trakya, burada birkaç kez anlattım, helikopter üssü kuruyor. Girit'te bir takım üslerini yeniliyor. Yunanistan sadece F-35 değil, aynı zamanda Fransızların gelişmiş bir uçak sistemi var, onu da aldı. Yani Türkiye gerçekten çok ciddi bir kriz yaşıyor şu anda bu konuda. Artı şöyle bir şey var, ya pilotun yok. Pilotların hepsini atmışsın ve bunu önererek yapıyorsun. Ya bir savaş pilotunun yetişmesi milyonlarca dolara mal olan bir iş. Ama işte bu sosyal medyada haberlerini görmüşsün. Nordic Monitor güzel bir haber yaptı. Amerika'da en başarılı pilot seçilen genç bir teğmen. 15 Temmuz'da iyi yaptığı hiçbir şey de yok. Ama müebbet hapis cezası aldı. Ya cezaevinde çürüyor pilotlar, ya da işte piyasada kumpir satıyor. Sonra orada Hürriyet gibi gazetelerde manşet yapıyor. İşte savaş pilotunu kumpir satarken yakaladık. Ya bu senin ayıbın. Onun ayıbı değil ki. Adam işini yapıyor. Yani bir şekilde yaşaması gerekiyor bu insanların. Ve onun dışında F-35'lerin parçalarını alamıyorsun çünkü katsa yaptırımlarına giriyor. F-16'lar. F-16'ları yenileyemiyorsun. Üzerine F-35'leri de alamıyorsun. F-35'ler aynı zamanda bir platform. F-35 sadece bir savaş uçağı değil. Bir F-35 platformu dünyanın yeni nesil istihbarat teknolojisini de içinde barındıran bir şey. Ve Türkiye, ya gerçekten bunu hani Erdoğan rejiminin muhalefeti olsun diye söylemiyorum. Türkiye'nin kaybettiği yani öyle büyük kayıpları var ki Türkiye'nin F-35'ten çıkarılmasıyla, bunu matematiksel olarak ölçmek mümkün değil. Türkiye lig düştü. Ama hükümet diyor ki işte damat var, damat drone yapar, onunla hallederiz. Artık drone ile F-35 ile drone kıyaslaması yapan insanlara daha fazla kelime israfı yapmamak lazım. Yani
Hangi drone
anlamsız bir şey.
yapıyormuş zaten? Nereden yapıyormuş drone'u? Onu da Kanada'dan aldığı parçaları bir araya getiriyorlar. Adında drone yaptık diyorlar. Böyle yürüyüp gidiyorlar. Kanada da onu vermezse sadece oyuncak drone yapacak haldeler zaten.
Ya şöyle, yani şimdi damadın dronları meselesini açarsak yine başka skandallar çıkıyor. Çok fazla skandallar çıkıyor. Yani verilen kamu destekleri çıkıyor. Havelsan'ın, Aselsan'ın bilgi birikimlerini onlara kullanıyorlar. İşte daha önce geliştirilen yerli dronların nasıl çöpe atıldığını, onların bilgi birikiminin damadın projesine nasıl aktarıldığı gibi bir sürü şey çıkıyor. Ve bunların çok astronomik rakamlarla satın alındığı çıkıyor vesaire. Yani hani damada yürü yağ kulum deniyor, bu işte ayrı bir konu. Hani bu başka bir mesele, ama dünyanın en gelişmiş, en iyi drone'unu da yapsanız savaş uçağı karşısında bir şey ifade etmez. Yani bunu oturup anlatmanın bir anlamı bile yok. Yani F-35 dediğim gibi bir platform. F-35 sadece bir savaş uçağı değil. Bir istihbarat platformu. Ve siz böyle bir platformun dışında kaldınız ya. Bunun kaybı yok. Yani biz şimdi oturalım S-400. Ne yapacağız S-400'leri? Zaten şey açıkladı bunu. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey açıkladı. Dedi ki Türkiye'nin bahsettiği anlamda bir hava savunma sistemini entegre edebilmesi için, ki mümkün değil. Ya varsayalım S-400'lerin hepsini aldın, kullandın. 100 milyar dolara harcaması gerekiyor ki Türkiye'nin tamamını taplas şey yapsın. Cover etsin diyeceğim. O da şey,
Kapsasın.
ülkenin tamamını
Kapsasın.
kapsasın. Yani böyle bir şeyi 100 milyar dolar gerekiyor ki onu da, yani bugünkü para durumlarında aşıyı alacak para bulamıyorsunuz. Böyle durum sakat. Yani gerçekten Türkiye'nin kaybı AKP rejiminde gerçekten tanımsız boyutlara ulaşıyor.
Peki sen bunları söylüyorsun. Gazeteciler var Türkiye'de. Bak ne diyor İbrahim Karagül? Okuyor, takip ediyor musun? Arada bakıyor musun? Diyor ki
Eğlenmek için okuyorum. Çok çok gülüyorum böyle. Eğlenmek için okuyorum böyle.
pardon şimdi okuyorum. 17 saat önce bir tweet atmış. Diyor ki Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan'la yakınlaşması, Akdeniz, Ege'deki kuşatmayı kırması, Türkiye eksenine karşı içeride kurulan cepheyi de dağıtacak. İstiklal Savaşı'nın yok olmamak için verdik, yeni İstiklal Savaşı'nın yükseliş için veriyoruz. Tarih döndü, biz döndük. Adam amma dönmüş gerçekten
Hayır,
ya.
şöyle İbrahim Karagül her gün böyle şeyler yazıyor. Ben okurları ne yapıyor merak ediyorum gerçekten. Hani 100 milyonuncu ifadeler bunlar. Ya böyle uçuyorlar işte Nuh Alberek da bir başka müptezel şeyde Star'da yazıyor herhalde şu anda. Ya da Türkiye'de mi yazıyor bilmiyorum artık o kadar da şey değil. Ya
Türkiye'deydi eskiden ama ne oldu?
evet. O Star'daki o iğrenç manşetin imzasını asla unutmayacağım, unutturmayacağım. İşte Zaman Gazetesi'ne baskın olduğu gün illerine girildiler diye manşet yapan bir adam bu. Yani Zaman Gazetesi'ne benden çok gitmiştir. Yani bu kadar yakın ilişkileri de olan insanlar bunlar. Ekrem Bey, Ekrem abi diye peşinden koştuğu günler hepimiz şahidiz. Bu kadar insanlar, sadece o değil bir sürü insanla şahsi dostluğu vardı. Ve bir gazetenin basılmasına illerine girdiler manşeti attı. Ben hayatta olduğum sürece o manşeti onu unutturmayacağım. Onu da tekrar hatırlatayım. Ne diyordum? Ha, bir yazı yazmış. Korona tapınakçıların operasyonuymuş abi. Yani artık devreler yandı benim. Daha fazla devam edemedim. Yani korona virüsünü tapınakçılar dünyayı kontrol etmek için ortaya atmışlar. Tapınakçılar kimmiş? İşte orada yine bir takım aileler vesaire. Yani bu Erdoğan rejiminin yayın yönetmenleri, yazarları gerçekten halkı iğdiş etti. Yani kafalarını böyle abuk abuk şeylerle tamamen işlemez hale getirdi.
Neyse tamam bunlara çok fazla vakit harcamayalım. Şimdi
Evet
bir
bence de yani
fotoğraf
şimdi Sedat Peker var yani Peker Reis var
tabii
yani şu anda ve de Berat
şimdi
Albayrak var.
Sedat Peker'i konuşacağız. Berat Albayrak'ı konuşacağız. Türkiye Covid'le mücadelesindeki başarılarını konuşacağız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Covid konusundaki bugün program enteresan bir yere doğru gidiyor. Evet şimdi bakalım bu Berat Albayrak'a bakalım. Fotoğrafını verebilir miyiz Zafer Bey? Bu fotoğraf doğru olduğunu kabul edelim. Her yerde yayılmış durumda. Cuma günü Çamlıca caminde çekildiği söyleniyor. İşte bu gördüğümüz fotoğraf. Berat Albayrak böyle biraz dertli bir şekilde artık hutbe mi, vaaz mı hangisini dinliyorsa dinliyor.
Valla bence uyuyor abi.
Öyle mi diyorsun? O da
Yani bu
olabilir.
klasik hutbede uyuma pozisyonu.
Evet. Neyse göründü yani şu anda. Birisi fotoğrafını çekmiş. Değişik
Evet.
spekülasyonlar vardı. Türkiye'de mi, yurt dışında mı, sağlığı iyi mi, değil mi diye. İlk defa 6 ay sonra bu fotoğrafla görmüş olduk Berat Albayrak'ı. Bir hatırlıyorum, 3 ya da 4 hafta önce programda Berat Albayrak'ı konuşurken sen demiştin ki İstanbul'da eski evine yakın, yani Çamlıca'ya yakın Ümraniye civarında bir site var. İsmini unuttum şimdi. Yeşil
Yeşil
Vadi
Vadi.
miydi? Yeşil Vadi sitesinde
Evet, AKP'li
kaldığını söylemiştim.
zenginlerin sitesi.
Evet. Demek ki oralarda sen bu Çamlıca Camii de Yeşil Vadi'ye yakın.
Evet.
10 dakikalık mesafededir muhtemelen. Yani
Şöyle söyleyeyim,
sadece
hani
yakın.
net bilgi olarak ifade ettim. Hala da aynı bilgide ısrarcıyım. Şimdi Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, abisi Serhat Albayrak. Yeşil Vadi konaklarında oturuyor. Orada ultra lüks konakları var. Ve oradaki bir konak da Berat Albayrak için restore edildi, revize edildi. Bayağı bir çalışıldı üzerinde. Ve o çalışma sonrasında da oraya gidip gelmeye başladı. Yeşil Vadi konaklarını hatta ben sosyal medyadan espri yapmıştım. Ya Türkiye'de olsam, yani Türkiye'de olan bir gazeteci olsam Yeşil Vadi konaklarına gider, bahçede otururum. Bir şekilde Berat Albayrak'a rastlarsınız diye söyledim. Çünkü rastlayan insanlar vardı. O sitede oturup da rastlayan insanlar vardı. Hatta sitenin çocuklarının bile
Rasyonların fotoğrafını
dilinde.
çekmesi lazım. Rasyonlardan aslında fotoğraflarını çekip birilerinin paylaşması lazım. Neden yapmamışlar? Yani sadece AKP'li
Yani
olduğu için yapılmaz.
şöyle, AKP'lilerin biliyorsun orası Gözde sitesi. AKP'nin önde gelen birçok ismi orada oturuyor. Birincisi böyle bir parti aidiyetinden yapmamışlardır. İkincisi de biliyorsunuz onun sağında solunda bir sürü insan dolaşıyor. Öyle çok da
O
kolay
siteyle
değil işte
alakalı
artık
kısa bir
yapılması.
şey söylemek istiyorum madem o siteyle alakalı. Daha 17-25, 17-15 Temmuz falan yoktu o zamanlar. Fakat işte Erdoğan'ın böyle cemaati şeytanlaştırma konuşmaları yaptığı, böyle meydan meydan dolaşıp paralel yapı vesaire vesaire diye böyle yüklendiği dönemler vardı hatırlarsın. O senin
Tabii ki.
dediğin gibi Yeşilvadi Konakları da AKP'lerin böyle kalelerinden bir tanesi. İçinde cemaate yakın olarak bildikleri bir ailenin ki karısı da hamileydi o zamanlar hatırlıyorum ben. Çünkü çok gündem olmuştu. Evinin önüne gelip sloganlar atıp o insanı neredeyse linç edecek pozisyona gelmişlerdi. O Yeşilvadi Konakları'nı ben öyle hatırlıyorum. Yani bir insan
Ya
evinin önüne gelip linç ediyor ve karısı içeride hamileydi.
dahasını hatırlıyor musun? Aynı yerdeydi. Erdoğan'ın arabasını durdurdu bir site sakini. O görüntüleri YouTube'dan bulabilirsin. Erdoğan'ın arabasını durdurdu. Yanında Emine Erdoğan var. Diyor ki işte biz diyor efendim diyor alt kattaki komşu diyor FETÖ'cüydü diyor. Yurtdışına kaçtılar diyor. Biz diyor kapılarını açtık baktık diyor. Evde kimse yaşamıyor diyor. Evlerine el koyun bunların diyor. O görüntü
Evet,
YouTube'da
hatırlıyorum.
bulabilirsiniz. Yani şimdi böyle bir ortamdan bahsediyoruz. O ortamdakiler çıkıp da Berat Albayrak'ın fotoğrafını çekip sosyal medyada falan paylaşmazlar tabii ki yani. Ama realite şu, yani Berat Albayrak 6 aydır ortada yok. Bu süre zarfında değişik spekülasyonlar çıktı üzerine. Ama bir insanın 6 ay boyunca ortadan kaybolmuş olması çok hayati bir konu. Ve bu ismin veliaht olarak gösterilen isim olması çok önemli. Ve Berat Albayrak'ı bir şekilde pazarlamak için, itibar kazandırmak için hamleler yapıyorlar vesaire. Berat Albayrak üzerine savaş devam ediyor. Ve böyle bir ortamda işte cuma namazında görülmüş. Bu da tabii haber değeri olan bir konu. Yani Berat Albayrak'ın fotoğrafından bize ne diyenler çıkabilir. Hayır öyle değil. Yani önemli topluma mal olmuş kişilerin her hareketi fotoğraflanır. Gazetecinin parçasıdır. Bu paparazzi falan değil. Berat Albayrak'ın cuma namazında gitmiş olması en azından İstanbul'da olduğunu ve hayatta olduğunu gösteriyor.
Berat Albayrak o halde eğer Yeşilvadi Konaklarındaysa ve babası da orada oturuyorsa kayınpederinin kanatlarının altından çıkıp babasının kanatlarının altına geçmiş gibi gözüküyor o zaman.
Yani o geçiş konusunda çok şey değilim. Çünkü babası da zaten Erdoğan'a teslim olmuş birisi biliyorsun. Yani böyle Sadık Albayrak, Berat Albayrak kovulduktan sonra Erdoğan güzellemelerini yaptı. Rasim Ozan Kütahyalı'ya demeçler verdi. Ya bir de şunu hiç anlamıyorum. Yani Sadık Albayrak gibi yılların hani milli görüş camiasının Sadık abisidir kendisi. İdeologlarındandır, önemli isimlerindendir. Hatta Erdoğan'a çok böyle yan gözle bakar. Erdoğan kim oluyor diye. Çevresindeki herkes bilir ki Erdoğan'ı falan beğenmez, onu cahil bulur. Böyle bir tip Sadık Albayrak. Ya ama tutuyor, kendisiyle ilgili PR röportajını Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir müptezele veriyor. Yani Rasim Ozan benimle ilgili haber yapsa herhalde bana hakaret olur yani. Yani böyle bir
Evet.
adama röportaj vererek itibar yapmaya çalışıyor, Erdoğan'a mesaj göndermeye çalışıyor. Ama durum öyle değil. Yani ben o testinin kırıldığı fikrindeyim. Uzun zamandır aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan Berat Albayrak'ı geri getirmek için hamleler yapıyor ama kendi partisi dahil olmak üzere hiçbir yerden destek alamıyor. Berat Albayrak'ın öyle bir sorunu var. Yani Berat Albayrak veliaht olarak birine imparatorluğunu bırakmak zorunda. Çünkü kendisinden sonra kim gelirse gelsin çocukları, torunları rahat edemez. Onların orada kalabilmesi, kurduğu o devasa imparatorluğun sürdürülebilmesi için bir veliahta ihtiyacı var. Berat'tan veliaht olmaz. Kızlardan da olmayacak. Damat Selçuk Bayraktar da mühendis, teknik bir eleman. Siyasi bir yönü yok. Hani oradan çok böyle siyasi bir isim çıkmaz. Yine dönüp dolaşıp Berat'a mahkum olduğu için Berat'ı tekrar parlatmaya çalışıyorlar şu anda. Ama ben ne iç konjonktürün ne dış konjonktürün Berat'ın dönmesi için uygun olduğu fikrinde değilim. Hani sonuçta bir insanın siyasi zemin açılması lazım. Siyasetin alan açması lazım. Berat Albayrak'ın gelmesini isteyen kim sorusunun cevabı tek Erdoğan. Başka hiç kimse yok. Dolayısıyla ben Berat Albayrak'ın dönmesi meselesini halihazırda, yani bu Erdoğan'ın şahsi meselesi. Her şeye rağmen döner mi? Erdoğan isterse dönebilir. Önünde bir engel yok ama iç dış konjonktür, siyasi dengeler, sosyoloji vesaire hiçbiri Berat Albayrak'ın dönmesine uygun değil. Ben
Bir de
halihazırda
Berat Albayrak
dönmeyeceğini düşünüyorum.
bir şekilde Berat Albayrak hem içerisi hem dışarısı zaten test etti. Yani belli bir süre hazineyi yönetti. O zamanlarda ülkenin geldiği durumu herkes görüyor. Yani tabii ki Erdoğan'ın kontrolüyle, Erdoğan'ın yönlendirmesiyle hareket ediyor ama bir şekilde başarı gösterebilirdi. Böyle janjanlı laflar ediyordu ekranlara çıkıp. Değişik değişik konuşmalar yapıyordu ama gelen rakamlar, ortadaki istatistikler
Çok
gösteriyor ki
omelli.
Berat Albayrak herhangi bir yönetimde başarılı olabilecek birisi değil. Bunu herkes görüyor. Yani bütün
Yani
imkanların önüne açılmasına, bütün sadece kendisi bir bakan ama bütün bakanlıkları yönetebilecek kadar kudret sahibi olmasına rağmen getirdiği nokta ülkeyi ortada. Herkes bunu görmüş oldu.
Sabancılar alsınlar, CEO yapsınlar. Çok beğeniyorlardı ya. Hani övgüler düzüyordu
Evet
Güler
ya.
Sabancı. Alsınlar, CEO yapsınlar. Hani benim bir şirketim olsa CEO yapmayı bırak, personel olarak bile almam. Böyle birisini ne yapayım ben?
Evet. Bu arada bir şey geyik dolaşmaya başladı. Damat 128. günde ortaya çıktı ama 128 milyar dolardan haber yok diyor. Muhtemelen 128 günden fazla oldu da böyle ona bağlamışlar.
Yok,
Yani
fazla
fazla
oldu
olmuş.
ama 128 milyar dolarla doğrudan bağlantılı olduğu için de bu isimlerle bu polemiklerin parçası olması normal.
Ama AKP de güzel bir video hazırladı. Bu 128 milyar konusunda muhalefetin yalan söylediğine dair. O video güzeldi böyle. Bayağı karikatürize etmişlerdi olayı. Şimdi kaldırmışlar. Niye kaldırıyorlar ki yani videoyu?
Yani ben uzun zamandır söylüyorum, AKP dikiş tutmuyor. Özellikle de iletişim alanında hiç dikiş tutmuyor. Ya yani hiç, yani Erol Olçak'tan sonra zaten hiçbir şekilde hiçbir kampanyasında başarılı olamadı. Ya şimdi düşün bak. İlan ettiler. Sayfayı açtım. Ben ilk dakikada hemen kahkaha attım, tamam mı? Ve hemen o caps yapıp sosyal medyaya attım. Nedir? AK Parti'nin kurumsal tweet hesabından paylaşmışlar. Yalan ve üretim merkezi diyor altında, tamam mı? Şimdi güya video için böyle bir başlık atmışlar ama yani AK Parti'nin kurumsal kimliğinin altında direkt olarak
AKP
giriyor.
kendi title'ını yazmış altına.
Yani ve onu gören herkesin ilk aklına gelen, doğal olarak herkesi yalan üretim merkezi AK Parti olarak orası. Ya bir insan hani kendi ayağına böyle sıkar yani. Bir kere tutturamadıkları için artık ve herkes ya bir şekilde Erdoğan içki yasağıyla şunla bunla videoyu 128 milyar doları unutturmuştu. Kendileri açtılar 128 milyar tartışmasını ve muhalefet de aldı bu videoyu yayınladı. Yani öyle bir ustaca kendi kalesine gol attılar ki ve şimdi hemen videoyu çekip işte konuyu gündemden düşürüyorlar. Çünkü yani bu sefer CHP dedi ki tamam biz de onu söylüyoruz zaten. Buyurun bak video burada zaten. Buyurun izleyin. Hatta onlar da maytak geçtiler işte. Hani güldük eğlendik de bu 28 milyar dolar nerede falan diye. Ya çok kötü bir hamle. Hani Erdoğan hiçbir şey artık yönetemiyor. Kendi partisinin programlarını bile yönetemiyor. Kendi partisinin kampanyalarını bile yönetemiyor. Yani bu çizgi film. Buna ne kadar para harcadılar gerçekten akıl alır gibi değil. Deliler gibi para harcıyorlar ve orada gerçekten büyük bir zaten kara delik var. Yani o iletişim başkanlığı denen yapının 30 katlı binanın kontrol edilemeyen, denetlenemeyen yerin.
AKP'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı vardı. İsmi ne dağdı? Hani bu kokainci şoför oğlu.
Evet.
Ama eğer onu bulabilirse Zafer Bey, o bir açıklama yaptı yani. Bu videoyu
İzmir
neden
milletvekili.
koydular? Evet, neden
Hüseyin
koydular,
miydi?
neden
Hüseyin Dağ
kaldırdılar?
mıydı bilmiyorum.
Hüseyin Dağ galiba, evet olabilir. Diyor ki maksat hasıl oldu diyor, işte seviyeli muhalefet nasıl yapılacak falan diye gösterdi diyor. Yani tweet'i koymuşlar oraya, videoyu maksat hasıl oldu deyip kaldırmışlar geri.
Yani kendi kalelerine attıkları gol bu, hiç bir mesele değil.
Ama dediğin gibi böyle yani ancak kendilerine bu kadar zarar verebilirler. Muhalefet önüne aslında süper gollük paslar atıyorlar ama muhalefet işte bir kısmını değerlendiriyor, bir kısmını değerlendiremiyor. Burada
Ya mesela bu
Kemal
noktada
Kılıç...
çok önemli gördüğüm bir şey ekleyeyim mesela hemen, o da şu. Ya şimdi muhalefetin çapsızlığı, iş bilmemezliği ayrı bir konu. Yani o ayrı bir konu ama iktidar öyle hamleler yapıyor ki başka birinin bir şey yapmasına gerek bırakmıyor. En büyük muhalefet yine kendisi yapıyor. Şimdi şöyle mesela Süleyman Soylu 24 televizyonuna çıkmış. Saatler süren bir yayın yapmış. Şimdi yayında ne beklersiniz? Ya bir mafya lideri ezber buradan şeyler söylüyor. Bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili şeyler söylüyor. Kokain meselesinden söylüyor. Başka kriminal olaylara dair çok çarpıcı bilgiler veriyor. Sedat Peker'le bahsedilen bu gündemler, Türkiye günlerdir bunları konuşuyor. Ve ülkenin İçişleri Bakanı ekrana çıkıyor. Karşısında oturan gazeteciler Sedat Peker'e dair soru sormuyor. Ve ne yapılıyor? O yayın boyunca Alparslan Kuytul ve gönüllüleri terörize ediliyor. Ya al o yayının tarihini. Geriye götür 1997'lere getir. Yani tarihi değiştir. Aynı. O dönemlerde de o dönemde askerin baskısıyla yine televizyonlarda irticacılar, onlar terörist, onlar rejim, ya Erdoğan devletinin rejiminin geldiği yere bakar mısın? Ya İçişleri Bakanı 2 saat boyunca bir vakf, yani camide gaz baskı, biber gazına muhatap olmuş. Parklarda, bahçelerde gaz maske şeyleriyle, tankerlerde sulanmış, lideri tutuklanmış, gönüllüleri kelepçelenmiş. Ya 14 yaşında çocuğu kelepçelenmiş, bir sürü insana ihlal yapılmış ve çıkıyor İçişleri Bakanı. Asıl konuşması gereken konu olan Sedat Peker'in açıklamalarına dair tek satır yok, tek kelime yok. Ona soru da sormuyor gazeteciler. Ya insanlar, o koltuğa oturan insanlar bunları nasıl sindiriyorlar gerçekten anlamak mümkün değil. Ve akabinde ne oluyor? Diyor ki işte bu irtica, bu bir tehlike, bu bir tehdit, bunlar teröristtir diyor. Ve iktidar medyası hep bir ağızdan Alparslan Kuytul ve gönüllülerini terörist ilan ediyor. Camideki
Evet.
itikafı cami işgali diye tanımlıyor. Ya biz cami işgalini Filistin'de İsrail polisinden gördük. Yani cami işgalini işte Çin'de Uygur bölgesinde görüyoruz. Çinler yapıyor bunu. Cami işgali nedir? Ama yani bakıyorsunuz Erdoğan rejiminin aparatları günlerce bunu ekranlarda döndürdüler. Akit diye bir müptezel bir yer var. Rezaletin şeyi yok. Hani artık nasıl tanımlamak gerekir onları bilmiyorum. Terörist olarak tanımlıyor bu insanlar. Gerçekten akıl alır gibi değil yani. Ve bu
Yani
kadar önemli bir konuda
28 Şubat
İçişleri Bakanı
benim
ekranlara çıkıyor ve gerçekten tek satır Sedat Peker'den bahsetmiyor.
28 Şubat döneminde böyle işte camiler, ibadet edenler, başörtüsü takanlarla alakalı haberler vesaire yapılırdı ama yani topluma bunu ikna edemezlerdi. Şimdi Akit gibi medyalar üzerinden ya da AKP ve çevresi üzerinden bunların kat be kat fazlasını söylüyorlar ve toplumu da ikna etme yöntemlerinden birini de böyle bulmuş oluyorlar. Bu gelinen
Çünkü
nokta
yani
itibariyle yani 28 Şubat'ı yönetenler kimse onların büyük başarısı olarak değerlendirilebilir.
Erdoğan'dan geriye korkunç bir enkaz kalacak. Önemli olan o. Yani gerçekten korkunç bir enkaz kalacak. Bu enkaz sadece ekonomik bir enkaz değil. Ahlaki değerler, etik değerler, dini değerler. Yani eskiden başörtüsüne karşı şöyle ya da böyle bir saygı vardı. Eskiden dindar muhafazakar insanlara en azından çalmaz çırpmaz diye bir düşünce vardı. Şunların hepsini Erdoğan sayesinde yerle bir edildi. Yani düşünsene Diyanet
Evet.
İşleri Başkanlığı diye bir yer vardı. Hani bana göre tümden kapatılması gereken bir yer ama hani eskiden az da olsa bir saygınlığı vardı en azından. Böyle çok günlük politikaların bir parçası değildi. Şimdi tamamen rejimin şeyine döndü. Ya Erdoğan'ın isteğine göre her hafta Cuma günü hutbe belirleniyor. Yani eskiden hutbeler biraz daha böyle partiler üstü falan olurdu. Yine çok eleştirdiğimiz hutbelerdi. Rejimin bir aparatıydı Diyanet ama ya şimdi Erdoğan'ın parti programına uygun. Yani Salı günü Erdoğan mecliste konuşma yapıp parti grubu yapıyor. Cuma günü de Diyanet'e onun adına hutbe veriyor. Ama aynı
Evet.
Diyanet'e bakıyorsunuz. Yani korkunç bir kara delik. İşte en son görmüşsündür Ramazan'da bir tane platform kurmuşlar İstanbul'da Boğaz'a. Tekne, lüks tekne.
Bir
Günlüğü
hayırsever
35 bin.
kurulacak.
Vallahi o hayırsever kim merak ediyorum. Yani 1 milyon lira gibi bir rakamı sadece Ramazan'da tekne için veren hayırseveri gerçekten merak ediyorum.
Evet. Farkında mısın? Programın başından bu yana AKP'nin şimdi en son söylediğin cümleyi başa saracağım. Büyük bir enkaz bıraktı diyorsun. Program başından bu yana şöyle biraz bakalım. Pasaport Interpol'e öyle bir hava oluşturuyor ki Türkiye güvenilmez. Gelen verilerin güvenilmez olduğu bir ülke haline getirdi. Gri pasaport meselesi var biliyorsun. Avrupa sana
Evet.
güveniyor. Yani senin devletine güveniyor. Diyor ki eğer buraya bir hizmet için birilerini gönderiyorsan ben onlardan vize vesaire sormayacağım diyor. Bu arada Zafer Bey o tekneyi işte günlük 35 bin TL olan
Evet.
teknenin fotoğrafını paylaşıyor. Diyor ki gri
Ya ben gerçekten
pasaportlardan...
Metin bir şey
Evet.
söyleyeceğim bir saniye. Ya ben şunu gerçekten düşünüyorum. Hani ya sen bir kamu kurumusun. Hani tüy bitmemiş yetim diye bir tabirimiz var ya bizim. Çok önemli. Binlerce
Evet.
insanın vergisiyle ayaktasın. Yani o harcadığın parada 80 milyonun hakkı var. 80 milyonun hakkı var sonuçta. O insanların parasını harcıyorsun. Ya insanın hiç eli titremez mi ya? Ya ben 35 bin dolar bir şey günlük buna veriyorum. Şu kadar şunu harcıyorum. Burada bunu harcıyorum. Ben bu milletin parasını harcıyorum. Ya bunun sorumluluğu var. Nasıl bir dini anlayışa sahipler? Nasıl bir etik anlayışa sahipler? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani bu nasıl bir, bunu nasıl içselleştiriyorlar? Ya gerçekten bunu merak ediyorum. Yani bu çağrıştırı yaparken, bu yağmayı yaparken
Sorular çoktan geçti onlar. Onlar bitti artık. Öyle bir düşünce kalmadı. İstedikleri gibi harcıyorlar. Ben hayret ediyorum kısmı daha geçmedin mi sen ya? Çoktan hayret faslı
hayır
geçti.
geçtim ama yani şöyle ya sonuçta sen Diyanet'sin ya. Hani diğer kurumları anlıyoruz işte üçer beşer onlar maaş alan işte dün bakanlıktan alınan Zehra Zümrüt Selçuk bugün işte 35 bin lira maaşla başka bir yere alınıyor vesaire falan. Hani işte 300 bin lira, 500 bin lira maaş alan AKP'liler, sürekli kokain çeken AKP'liler, işte pudra şekerleri vesaire, bunları anladık da. Yani Diyanet'tekilere de asgari bir şey bekliyorsun ya. Hani sonuçta sen bir dini bir şeyi temsil eden bir kurumda çalışıyorsun. Dini bir pozisyonu var. En azından senden birazcık insanlar beklerdi ama dediğin gibi yani o konumlar çoktan geçildi.
Evet, yani şimdi o şeyden bahsediyordum. Bir taraftan gri pasaportlarla Türkiye'nin itibarını zaten Avrupa'da rezil ettiler. Baksana koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerini yerle bir ettiler. Yani sen de videolar yapıyorsun. Bir ankesörlü meselesini çıkardılar. Koskoca ordunun içindeki generaller, komutanlar hepsini aldılar. Darmadağınlık ettiler. Eritiyorlar yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni.
Lav ediliyor.
İçeride...
Lav ediliyor. Tam anlamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri lav ediliyor. Çünkü Erdoğan İran'daki rejim muhafızlarının benzerini kuruyor.
Evet, ekonominin geldiği durum ortada. Yani elimizde tutabileceğimiz bir şey kalmadı. Ben görmüyorum yani. Bir Covid meselesi var. Bütün dünya en gelişmişinden gelişmemiş ülkesine kadar bir şekilde kontrol altına almayı başarabildi. Şu Covid meselesine geldiğimiz noktaya bak ya. Dışişleri Bakanı'nın söylediği lafa bak. Turistin gördüğü herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız diyor. Turistin
Yani
görmediği insanlar senin vatandaşın mı?
ya
İnanılmaz bir
bu
şey.
Metin, bu öyle büyük bir hakaret ki Türk halkına. Yani böyle bir lafı eden siyasetçinin o gün o masadan kalkıp defolup gitmesi gerekir. Ya sen kendi vatandaşına sirk hayvanı muamelesi yapıyorsun. Vatandaşın gördüğü şey, Almanların, turistlerin göreceği, insanların aşılanacağı. Fındık fıstık da atın bari o zaman. Hani vardır ya, sirklerde atarsın böyle hayvanlara, maymunlara falan
Evet.
atarsınız. Hayvanat bahçelerinde. Ya bunun başka bir izahı yok. Buna oturup bir izah yapmaya çalışmanın da bir anlamı yok. Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hep söylüyorum, biliyorum, bir defaatle programı yaptık, anlattık. Benim gördüğüm, göreceğim. Hani bundan sonra bu kadar dışişlerine yakışmayan isim gelir mi? Gelebilir. Gerçi bu rejimden her şey beklenir ama yani Çavuşoğlu bu açık ara benim en kötü Dışişleri Bakanı ismi gördüğüm, gazeteciliğim boyunca gördüğüm en önemli şey, en kötü Dışişleri Bakanı. Adamın her söylediği cümle yalan çıkabilir mi ya? Bir Dışişleri Bakanı'nın her söylediği cümle skandal mı olur? Adamın her söylediği yalan, her söylediği cümle skandal. Şimdi bu söylediği cümle, yani batmışsın ekonomik olarak, Almanlara yalvarıyorsun bana turist gönderin diye ve gönderirken de çıkıyorsun diyorsun ki kameraların önünde, işte turistleri gören vatandaşları aşılıyoruz. Ya hani gerçekten oturup bunun üzerine yorum yapmak da zulüm.
Evet,
Yani
şimdi şu kapalı dönemi, kapalı
bizim
diye bir şey mi?
vatandaşımızın önemi yok. Evet.
Evet, şimdi bir karikatür var. Zafer Bey onu ekrana getirir. Zaten o konuyla alakalı işte yani maalesef durum bu. Bakın. Almanlar yapmışlar bunu. Bakıyorum şöyle
Yani
mi?
ve bunu ya ben Metin gerçekten şunu merak
Maalesef.
ediyorum. Ya acaba
Maalesef.
AKP'liler için Erdoğan daha ne yapmalı? Gerçekten ne yapmalı sorusunun altına atayım. Ya ekonomi zaten ortada, çalınan çırpılan bir yağmalanan bir şey var. Bütün kutsal değerleri alt üst ettiler. Düşün yani, insanları camide gaza boğdular Ramazan gününde. Yerlerde sürüklendiler. Yapılan bir listeyi uzatmak mümkün. Saatlerce sayabiliriz Erdoğan'ın yaptığı olağanüstülüklerle ilgili. Ya çalma, çırpma, yağmalama, her türlü şey. Ya gri pasaportla insan kaçakçılığını bile gördük biz Erdoğan rejiminde.
Evet
Yani bu
ya.
kadar iş artık zımaradan çıkmış vaziyette. Yağmanın haddi hesabı yok. Ama kendi kitlesi Erdoğan'a meftun bir şekilde hala Erdoğan da Erdoğan. Ya bu Erdoğan ne yapmalı ki bu insanlar ya artık yeter kardeşim desinler. Ya ben gerçekten bunu artık çözemiyorum. Yani daha ne yapılabilir? Yani ahlaksızlık, yolsuzluk, her türlü şey var ama kitlesi hala böyle bir hipnoz edilmiş vaziyette duruyor. Yani işte geçen gün gördüm, bir tane kadını ziyarete gitti. Peygamber Efendimiz gelmiş gibi oldum diyor. Yani şimdi
Yani
buna
şu
nasıl bir
ekranda
izah
gördüğünüz
getirirsin?
görüntüler var ya, bu görüntüleri herhangi Türkiye gibi bir ülkede herhangi bir siyasi parti veya lideri ya da yönetimi ya biz ülkedeki bütün itibarımızı kaybederiz diye şu görüntülerin yaşananların hepsini daha alakalı cezalandırma neyse onu yapardı ve bu görüntülerin yapılmasına müsaade etmezdi. Ama çok rahat ellerini kollarını sallayarak bunu yapıyorlar. Bir de iyi bir şey yapmış gibi senin dediğin gibi televizyona çıkıp uzun uzun bunların haklılığını, oradaki insanlara yapılanların haklılığını savunuyorlar. Yani
Direkt
görünce
olarak
Türkiye gibi
terörist
bir
olarak
ülkede
tanımlıyor.
yaşıyoruz. Evet maalesef maalesef. Şimdi bu kapanma meselesi
İşte
var
bütün bunlar
biliyorsun
parti
Türkiye'de.
devleti.
Evet. Ayın 17'sine kadar kapanma devam edecek ama kapanma mı, açılma mı, görüntülere bakıyorsun, herkes trafik sıkışmış, ek seferler koyuyorlar, adını bir kapatma koydular, dışarıya mesaj vermeye çalışıyorlar. Sonra dediler ki şuralar kapalı, buralar açık. Sonra marketlere gidebilirsiniz. Markete gidebilirsin ama şunları alabilirsin. Böyle tam kaos üstüne kaos, rezalet üstüne rezalet yaşanıyor. Yani
Bence
ipucu
bilinçli
kaçtı bir
kaos
yerden,
oluşturuyorlar.
ipucu kaçtı, tutturamıyorlar.
Hayır, bence bir yerde bilerek kaos oluşturuyorlar. Bu kaosu bu kadar mesela kapanmadan sonra yapacakları şey şu söyleyeyim. Bir anda rakamlar düşecek. Bir anda bir bakmışız o bütün rakamlar pozitife dönmüş. Hadi turist gelsin, hadi ekonomiyi açalım, canlansın piyasa diyecekler. Realite öyle değil tabii ki ama öyle söyleyecekler hep yaptıkları gibi. Rakamlarla oynayacaklar. Birisi boyut. İkincisi şu. Ekonomi zaten çökük, piyasa allak bullak ve yönetemedikleri bir tablo var. Bunu da bahane edecekleri bir yer lazım. Hani bu kaos tarzı abuklukları, kaos çıkarma tarzı şeyleri, genelgeleri vesaire çıkartarak aslında psikolojik olarak kitleyi bu ortama hazırlıyorlar. Yarın bir gün çıkacaklar diyecekler ki ya kardeşim işte görüyorsunuz Covid var işte bir aydır kapalı şöyle kötü böyle kötü. Biz her şeyi çok iyi yapıyorduk ama Covid işi batırdı. Ekonominin bugün batık olması bizim iflas olmamız ekonomi şeyi tamamen Covid ile ilgili. Covid'i suçlayacaklar ve çıkacaklar. Her zamanki AKP pragmatistliği, yüzsüzlüğü burada da karşımıza çıkacak.
Maalesef öyle. Şimdi Sedat Peker bir haftada iki defa video yayınladı. Birinci videosu da neler, çünkü kendi evine polis operasyonu yapıldıktan sonra çok sinirlenmiş belli. Yine kendi söylediğine göre çocuklarını yanına aldıktan sonra konuşmaya başladı ve bazı isimler vereceğim dedi. 8, 9, 10 tane video yapacağım falan dedi. İkincisini yayınladı. İkincisi birincisinden biraz daha ilginçti çünkü senin program başında söylediğin gibi direkt isimler verdi. Bu isimlerin karıştıkları kriminal olaylardan bahsetti. Bunlar birincisi. İkinci küme bir büyük bir uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye'deki ayakları meselesinden bahsetti. 4,9 ton kokainden bahsediyor ki kokain uyuşturucu dünyasının en pahalı
En pahalısı.
ürünlerinin bir tanesi. Evet, onu hatta çarpamadık yani, bu 4,9 ton nasıl, ne kadar para eder diye. Ve
Yani
üçüncüsü
128
de
milyar edebilir.
128 milyar edebilir, değil mi? Evet, yani Sedat Peker böyle normalde kamuoyunda çok söylenebilecek, tartışılabilecek konulara girdi. Bir şekilde Süleyman Soylu ve Erdoğan'la alakalı bir şey söylemiyor. Yani polisler oraya gönderenlerle ilgili adres olarak Mehmet Ağar veriyor. Ama Süleyman Soylu'dan hiç bahsetmiyor, Erdoğan'dan neredeyse bahsetmiyor. Sadece Erdoğan ailesine dokunduğu yer gazetedeki Albayrak üzerinden
Serhat.
bir akrabasını gönderdiğini falan söylüyor, Serhat üzerinden. Dolayısıyla bu konuşmayı baktığımız zaman Türkiye'de tabii bunu görmek isteyecekse görecekler, istemeyeceklerse görmeyecekler. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir açıklama şeyden geldi, benim gördüğüm. Başka açıklama var mı? Sen gördün mü bilmiyorum. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'dan geldi. Çünkü bir cinayetten bahsediyor orada Sedat Peker. Kazakistanlı bir genç bir gazetecinin tecavüze uğradıktan sonra şikayet edilmesini ve arkasından o şikayetten Tolga Ağar şikayet ediyor, tecavüz etti bana diye. Arkasından bir gün sonra o gazeteci genç kızın ölü bulunmasından bahsediyor. Tolga Ağar da benim onunla konuyla alakam yok diyor. Oysa bir tane tweet paylaştılar. O kızın öldüğü
Tanımam
gün
diyor ama
kendisinden
kızın
tazmiye mesajı
ölümünden
yayınlamış.
sonraki gün böyle çok yakın samimi olduklarına dair bir şey var. Yani şöyle işte sevilen Siman'ın ölümüne üzüldüm falan bir taziye mesajı yayınlıyor. Tanımadığın insanlara herhalde böyle mesaj yayınlamazsın.
Pekala, Sedat Peker'in bu çıkışı, Mehmet Ağar'a isim adres olarak vermesi, başka isimleri belki şimdilik vermemesi, önümüzdeki haftalarda Korkut Eken gibi bazı isimleri de konuşacağız demesi nasıl bir mesaj anlamına geliyor senin açından baktığımızda?
Ya ben önce şuna söyleyeyim. Sedat Peker'in ilk konuşmasında bir yere ben fena halde takıldım. Hatta onun üzerine TR724'te yazı da yazdım. Ve halihazırda o konuda ısrarlıyım. O da neydi? Dedi ki Sedat Peker, bana Nisan ayı içerisinde devlet büyükleri itibarlı bir şekilde döneceğimi söylediler. Ama baktık ki dedi, yani beni mevcutlu döndürmeye çalışmışlar. Hani operasyon yaptılar, gözaltına almaya çalıştılar vesaire falan diyor. Şimdi bu cümle üzerinde çok durmadı herkes ama ben oraya fena halde takıldım. Neden? Çünkü Nisan ayı içerisinde biz ne yaşadık? Nisan ayı içerisinde amiraller bildirisi vardı. Amiraller gece yarısında bildiri yayınladılar. Ortalık karıştı. Acaba diyorum Sedat Peker'e birileri Nisan ayı içerisinde büyük değişiklikler olacak. Güç dengeleri yer değiştirecek. Sen de itibarlı bir şekilde döneceksin sözünü verirken başka bir takım planlar mı yapıyordu? O ara amiraller bildirisi falan çıktı. Başka yerlerde başka hesaplar mı planlanmalar mı vardı? Ben bunu önemsiyorum. Bu soruyu bir yere soru olarak bırakayım. Sorunun cevabını
Evet.
araştırmaya, incelemeye devam edeceğiz. Onu ifade edeyim. Çünkü bu çok basit bir cümle değil. Bana devlet büyükleri itibarlı bir şekilde döneceğimi söylediler diyor. Bu önemli. İkincisi şu, Sedat Peker'in konuşmaya başlaması iyi bir şey. Konuşsun, daha çok konuşsun. Ben çok desteklerim. Hatta oturdum gece sahurda onu izledim. Normalde sahurda insanlar sahur programı falan seyreder. Ben Sedat Peker'i izledim. O saatte koymuştu çünkü videosunu ve son derece dikkatli izledim. Birçok noktada uzun uzun konuşmak mümkün. Zaten şu anda izlenme rekorları kırıyor. Çünkü şu anda en güçlü,
Öyle
en
zaten.
önemli konu bu. Evet, yani insanlar artık başbakan, cumhurbaşkanı ya da İçişleri Bakanı ekrana çıktığında kimsenin oturup saatlerce onu izlediği yok ama Sedat Peker'i izliyorlar. Neden izliyorlar? Birincisi şu, çok önemli şeyler söylüyor. Mesela ben diğer önemli şeylere geçerken bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. Şimdi 8 yıldır, 7 yıldır, 8 yıl oldu. 8 yıldır her gün cemaat linç ediliyor. Her gün bizler ekranlarda dar ağaçları kuruluyor ve linç ediliyoruz, idam ediliyoruz. Cevap hakkı bir kere verilmiyor. Bu insanlara bir kere sen ne diyorsun demiyorlar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlarsın. Azeri milyarder Maximov hani Erdoğan'a gemicik hediye etti. Büyük bir tanker falan böyle büyük tankerleri falan hediye ediyordu. Bir sürü para trafiğinin içerisinde olan bir isim. FETÖ'den tutuklandı. FETÖ diye tırnak içerisinde bir heyelanın içerisinde atılıp tutuklandı ve günlerce televizyon medyası, televizyonlar, gazeteler işte kendini bağımsız olarak tanımlayan işte sözde muhalif gazeteciler aynı türküyü, aynı sakızı çiğnediler. Şimdi Sedat Peker diyor ki ya Mehmet Ağar FETÖ diyerek adamın malına mülküne çöktü. Şimdi aynı çevrelere dikkat ediyorum. Hiçbiri bunlardan bahsetmiyor. Peki yani bunu siz böyle olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Yani FETÖ denen şeyin aslında bir servet el koyma olduğu, servet transferi yapıldığı, burada masum insanların el emeği göz nuru, baba mirası ya da yıllarca çalışarak kurdukları şirketlerin gasp edilmesi olduğunu biliyorlar. Söylemiyorlar, anlatmıyorlar. İşte Sedat Peker söyledi, kimse çıkıp ya evet Sedat Peker söyledi, bu adama komplo kurulmuş burada, burada böyle bir şey yok bile demediler. Hani bu onların ikiyüzlülüğünü de burada not etmiş olalım. Şimdi Sedat Peker'in meselesi ne? Sedat Peker Mehmet Ağar'la ki doğru bir tespit yapıyor Sedat Peker. Yani Süleyman Soylu'yla falan değil Mehmet Ağar'la. Çünkü Mehmet Ağar işin patronu. Yani şu anda derin devletin yeniden şekil bulmuş hali. O da taşeronu olarak da söylüyor ki önemli bir isim. Hani İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış, Adalet Bakanlığı yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ve Mehmet Ağar biliyorsunuz derin devletin sembol isimlerinden bir tanesi. Bir diğer ismi de Mehmet Eymür, MİT'e bakan tarafıyla. İki Mehmet meselesi Türk siyasi tarihinde önemli bir şeydir, semboldür. Şimdi Mehmet Ağar'ın bahsettiği hadiseler, kokain ticareti. Ya bu o kadar önemli bir iddia ki, bu iddiayla İçişleri Bakanlığı'nın, siyasetin alt üst olması gerekirdi. Ama İçişleri Bakanı ekrana çıktı saatlerce, Süleyman Soylu çıktı, Alparslan Kuytulu terörist ilan etti. Ya bir dakika, şimdi senin ülkene gönderilen 4,9 ton kokain, bu uluslararası basına çıktı, Reuters'te şurada burada, bütün uluslararası medyada çıktı. Kolombiya'dan çıkan ve hedefi Türkiye'de Mersin limanı olan bir gemiden yakalandı bu. Daha dün benzeri bir yakalama daha oldu. Ve bunun alıcısı Türkiye. Peki soruşturma gördük mü? Yok. Herhangi bir şekilde araştırma açıklama gördük mü? Yok. Kimdi kardeşim bunun alıcısı? 9,9, 4,9 ton kokainden bahsediyoruz. Hani yani AKP'li işte mesela bu Kürşat Ayvatoğlu muydu? Neydi soy ismi? Garip soy isim vardı. Bu çocuk bunu 7-24 tüketse bitiremez. Yani sonuçta tek başına onun tüketeceği bir rakam değil bu. Şimdi görüyorsun Mehmet Ağar'ın oğlunun da kokain kullandığını iddia ediyoruz Sedat Peker. Hani bazı isimler de kullanıyor diyelim. Hani haşhaşi diye milleti hakaret edenlerin kendisi haşhaşiymiş. Ve sürekli bunları yapan insanlar, şimdi bu para, bu kokain öyle içmeyle bitecek bir kokain değil. Demek ki burada bir ticaret de var. Peki o zaman neden bu ülkenin Adalet ve İçişleri Bakanları, siyasileri bu konu peşine düşmezler? Çünkü bu işin arkasında Mehmet Ağar'ın olduğunu iddia ediyor. Ki bunun yönünde çok fazla veri var. Yani Süleyman Soylu'nun da bu takım işlere karıştığı, özellikle Hakkari üzerinden işte Zindaşti tartışmalarında da bunları yaşadık. Aslında olayın bir rant paylaşımı olduğu yönünde veriler var. Ama bütün bu kavgalar, rant paylaşımları yapılırken konu dönüp dolaşıp masum insanların üzerine yıkılıyor. O da ayrı bir konu. Şimdi diğer bir nokta. Ya cinayet var. Bir gazetecinin öldürülmesi iddiası var. Hani sıradan bir iddia değil bu. Sıradan bir iddia değil mi? Son derece şüpheliydi zaten o genç meslektaşımızın, Allah rahmet eylesin, kim olduğunu bilmiyoruz ama o dönemde gördük. Bu ismin hayatını kaybetmesi meselesi zaten başlı başına şüpheli bir işlem. Kız hayatını kaybetmeden bir gün önce jandarmaya başvurup kendisini tecavüz uğradığını suçlamasında bulunuyor. Ama Mehmet Ağarınoğlu olduğu için konu kapatılıyor ve olay faili meçhule kaldı. Şimdi Sedat Peker bunların açıkladı. Bunların hepsi şu ifadeye geliyor. Bir, yargının harekete geçmesi, siyasetin konuyu takip etmesi gerekir. Eder mi? Etmez. Çünkü yani bağımsız yargıçlar cezaevinde ya da sürgünde, meslekte değiller. Şu an olanların tamamı sarayın emrinde. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı konuya dair bir şey yapar mı? Yapmıyorlar. Yapmamaya devam ediyorlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Sedat Peker'in açtığı bu yol Erdoğan'ın rejimini fena halde sarsıyor. Özellikle de bu isim vererek, tarih vererek, yer vererek söylediği ifşaatlar gerçekten çok ciddi, önemli ifşaatlar. Ve
Peki,
ben merakla açıkçası bir sonraki
abi
videoyu bekliyorum.
Mehmet Ağar'ın bu kadar çok topun içine, alanın içine sokarak konuşuyor olması Mehmet Ağar tabii ki bir şekilde rahatsız ediyordur. Yani Sedat Peker'in konuşmasını mutlaka istemiyordur. Mehmet Ağar sence kendisi çıkıp bir açıklama yapar mı, bir şeyler söyler mi?
Yapmaz, yapmasın çok beklemiyorum. Mehmet Ağar daha önce de hakkında çok benzeri iddialar, çok önemli suçlamalar oldu. Çıkıp konuşmadı. Konuştuğu zaman da bunların hepsi yalandır deyip geçiyor. Muhtemelen yine öyle yapar ama ben çok da beklemiyorum konuşmasını. Ama Sedat Peker'in
Fakat
işaret ettiği Korkut Eken, o meşhur fotoğraf var ya, altılı fotoğraf, şeydeki Bodrum'daki o meşhur fotoğraf. İşte bu şu anda Türkiye'deki yeni düzenin sembolü. Onu göstermek aslında çok hayatiydi. Onu çok analiz ettik, değerlendirdik. Düşün yani Masimov'un Çakıcı siyasi bir figür, Mehmet Ağar ve diğer kadrolar, Korkut Ekenler vesaire. Adamı, iş adamının milyar dolarlık yat limanına çöküyorlar, FETÖ deyip geçiyorlar. Adamı da cezaevine atıyorlar, mallarını yağmalıyorlar. Ve bu yağma düzeninin sembolüydü bu. İşte bu açıdan çok hayati bir fotoğraftı. Sedat Peker'in bu ifşaatlarını ben çok önemsiyorum. Açıkçası yeni videolarda ne anlatacak merakla bekliyorum.
Alaaddin Çakıcı pek devreye girmedi bu arada. Normalde yani Sedat Peker'in bu açıklamalarından sonra Alaaddin Çakıcı'nın da bir şekilde topa girmiş olmasını beklemez misin?
Yani oturup basın toplantısı düzenlemesini beklemiyorum. Bazen el yazısıyla, o tuhaf Türkçesiyle demeçler veriyor, yazılı açıklamalar yapıyor sosyal medya üzerinden ama ben o dünyadaki hesaplaşmalar, vuruşmalar böyle kamuoyunda çok olmuyor. Başka daha çok perde arkasında yapılan şeyler. Ama Sedat Peker'in gemileri yaktığını görüyoruz. Bu şu açıda da geliyor. Yani Sedat Peker artık kaybeden tarafta. Sedat Peker tasfiye edilen isim. Tasfiye edildiğini de biliyor. Yani yeni rejimin, yeni düzenin milli ve yerli mafyası Çakıcı'dan tarafa tercih edildi. Sedat Peker'in defteri dürüldü. Sedat Peker de bunu gördüğü için tamam ben giderim ama giderken de sizi yakarım diyor. Şu an yaptığı aslında o.
Evet. Fakat farkında mısın? Hem bu arabada uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP'li o Kürşat isimli kişi, hem de şu ortadaki uçuşan rakamlar, kokainleri vesaire gösteriyor ki, yani Türkiye'yi büyük bir uyuşturucu merkezlerinden bir tanesi haline getirmişler. Gerek transit geçişlerde gerekse ülkede kullanımında, şu AKP döneminde uyuşturucu cenneti olmuş neredeyse Türkiye yani.
Yani neredeyse değil, pratikte öyle. Yani çok yaygın işte, görüyorsun Sedat Peker'in söylediği şey de var. Kokain, hatta bu konuda çok iddialı, çok basit bir şey söylüyor. Yani bunun abartılı olduğunu düşünüyorsanız diyor, saç örneğinden alın bakın. Yani çok emin konuşuyor Sedat Peker. Bu zaten insanlarda konuşmanın bu kadar çok ilgi uyandırmasının arkasındaki neden noktalardan birisi de o, temel noktalardan birisi o. Ne yapacağınızı da söylüyor Sedat Peker. Size ne yapmanız gerektiğini de söylüyor. Hani ben böyle duydum falan demiyor. Orada mesela işte işlenen bir cinayet sonrasında suçun nasıl başkasına bırakıldığı, emniyetin bu işe nasıl dahil olduğu, işte gazetecinin öldürülmesi sürecinden tut kokainlere kadar birçok noktada isim veriyor, tarih veriyor. İşte Korkut Eken'le ilgili de bir şey yapacağını, video yapacağını anlattı. Yani ben açıkçası heyecanla bekliyorum Sedat Peker'in başka ne anlatacağını. Çok önemli şeyler söylüyor. Yani zaten
Evet.
böyle tartışmalar olmazsa, mafya yöneticiler içerisinde bir kavga çıkmazsa, ortaklar arasındaki bir görüş ayrılığı olmasa zaten bunlar kamuoyuna çıkacak şeyler değil. Bunlar ancak tarafların birinin anlatmasıyla olan şeyler. O açıdan bunun bir fırsat olduğunu da düşünenlerdenim. Yani Türkiye'nin kirli yönleriyle yüzleşmesi, onlarla hesaplaşması için de bu tip inşaatları çok önemsiyorum. Ama birkaç gün içerisinde Sedat Peker'in de FETÖ'cü ilan edilmesini bekliyorum. Yani Süleyman Soylu ya da Erdoğan medyası tarafından birkaç gün içerisinde, yani çok uzun da değil. Çünkü şu anda Erdoğan rejiminin en etkili aparatı bu. Sedat Peker'i de FETÖ'cü ilan edebilirler. Bunun üzerine çalışıyorlardır da şu anda. Hatta işte Sedat Peker zamanında himmet bile vermiş olabilir. Ya da işte ne bileyim Sedat Peker Gülen'den hediye almış olabilir vesaire. Böyle şeyler üretirler, üreteceklerdir. Çünkü onlar için başka bir malzeme yok şu anda ve ben bekliyorum. Yani çok değil, eli kulağında olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün içerisinde Sedat Peker FETÖ'cü olabilir.
Evet. Olabilir. Yani bu Türkiye'de uyuşturucu trafiğini kimler yönetiyorsa bir şekilde yönetime çok yakın oldukları belli. Farkındaysan Covid başladığı dönemde hapishanelerde ne kadar uyuşturucu kullanılsa tam varsa hepsini dışarı çıkardılar. Çok çok
Evet.
böyle hoyratça yapıyorlar bunları. Onları tahliye ediyorlar. İşte öğretmenleri, gazetecileri, akademisyenleri hapishanelere doldurdular. Yani ülkeyi böyle sağlıksız bir mekan haline getirmek üzere ellerinden gelen ne varsa yapıyorlar. Durum bundan ibaret.
Ülke çöküyor Metin. Yani Metin, biz bunu söylerken çok mutlu falan değilim. Ülke çöküyor. Yani maalesef her şeyiyle çöküyor şu anda. Ve çok ağır bir enkazın altında kalacak bu ülke. Yani enkazın altında kalırken nelere fatura çıkacak, ne kadar büyük fatura çıkacak onu ölçmek bile mümkün değil. Şu an Erdoğan
Evet.
sayesinde ülke çöküyor. Erdoğan nedeniyle ülke çöküyor. Her alanda çöküyor. Ya görüntüleri ben şok oldum. Ne olduğunu bilmeden izledim. Yani sonra kendime de kızdım niye izledim diye. Kendini tramvayın altına atan vatandaşın görüntüsünü görmüşsündür. Yani çok, çok kontrolsüz bir şekilde
Gördüm,
paylaşılıyor bu
gördüm,
görüntüler.
gördüm.
Paylaşılmaması gerekiyor. Ya yani bunların paylaşılmaması gerekir. Ama insanlar ki intihar ediyor artık. Yani bir insanın intihara gitmesi demek artık tamamen bitmişliği, tükenmişliği anlamına geliyor. Ve Türkiye'nin her yerinden benzer görüntüler geliyor. İşte 50 küsur yaşında bir çiftçi traktörümü satın borçlarımı ödeyeyim diye intihar ediyor. Öbürü başka türlü intihar ediyor. Çocuklarına yemek alamayan karı koca çift intihar etti. Çocuklarına yemek alamayan. Ya ülke çöküyor ama bunların tek derdi var. Nasıl yağmalarız, nasıl götürürüz, nasıl buradan daha fazla para kaçırırızın hesabını yapıyorlar. Böyle korkunç, böyle tanımsız bir güruhla karşı karşıyayız gerçekten.
Maalesef öyle. Pekala, bugün bitirelim istersen.
Evet.
Haftaya görüşürüz. Yani bir hafta içinde bir sürü gelişmeler oluyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler konuşacağız. Tekrar
Tamam.
teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Herkese iyi hafta sonları, hayırlı cumalar, hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Kolay gelsin.